Ayrım 5.
Bu söylediklerimle hakiki ahlaki ikilemlerin önemini ve ciddiyetini azaltmaya çalışmıyorum. Şüphesiz neyin iyi ve en doğru olduğunu saptamak için akılsal ve duygusal olarak çok çabalamak zorunda kalacağımız karmaşık durumlarla karşılaşabiliriz. Pek de basit olmayan çeşitli nedenlerden dolayı bazı insanlar bu durumları diğerlerinden daha fazla yaşarlar. Bazen bir durumun lehteki ve aleyhteki nedenlerini tam anlayacak zamanı bulamadan o anda karar vermek zorunda kalırız. Bazen de bir arkadaşımızdan ya da ailemizden biraz tavsiye alarak ya da durumu kendi başımıza uzun uzadıya düşündükten sonra ahlaki açıdan mümkün olan en doğru kararı veririz. Ama bu gibi ahlaki ikilemler birçoğumuz için normalde her gün, hatta her hafta karşılaşılan durumlar değildir. Günlük hayatımızda genelde karşımıza çıkan ve doğru ve iyi olanı yapmakla ilgili meseleler bilmekle ilgili değil, yapmakla ilgili güçlüklerdir. Bilgiyle ilgili değil, karakter ile ilgili güçlüklerdir. Ünlü bir eğitim profesörü, gençlerin ahlaki eğitimini ele alan ünlü bir eserinde şunları söylemiştir. Bir çocuğun ahlaki yaşamının büyük bir bölümü hiç de ikilemlerden oluşmaz. Bu durum yetişkinler için de geçerlidir. Ahlaki kararlarımızın çoğu, yapmamamız gereken şeyleri yapma arzusu veya yapmamız gereken şeyleri yapmaktan kaçınma arzusu ile ilgilidir. Bir kız çocuğunun annesinin çantasından para çalmak için istek duyması, marketten bir şeyler çalan bir arkadaşına ihbar edip etmemeye karar vermesinden çok daha sık rastlanan bir sorundur. Benzer bir biçimde bir yetişkinin hiçbir şeyi yokken iş yerini araması ve hasta olduğunu söylemesi, yani açıkça yalan söylemesi, işvereninden zaman ve para çalması konusunu açmıyorum bile, insanın evine zorla giren birini öldürmesinin ahlaken kabul edilebilir bir şey olup olmadığına karar vermesinden çok daha sık rastlanan bir sorundur. Yine Marianne'e yapılan kötü muameleyi düşünelim. Burada saygısız öğrenci arkadaşları ona karşı kaba davranmamaları gerektiğini bilmiyor değillerdi. O çok zeki tıp öğrencisi de bir kadına tekrar tekrar yatmayı açıkça teklif etmenin de alçaltıcı ve gayri ahlaki bir davranış olduğunu bilmiyor değildi. Amerikalıların Dürüstlük Karnesi başlıklı kapsamlı bir ulusal araştırmadan elde edilen şu anlamlı sonuçlara bir bakın. Üniversite öğrencilerinin %24'ü ve herhangi bir okulda okumayan yetişkinlerin yaklaşık %10'u, bir işe girmek ya da o işte kalmak için yalan söyleyebileceklerini itiraf etmişlerdir. Üniversite öğrencilerinin %61'i ve bir okulda okumayan yetişkinlerin %26'sı geçen yıl içerisinde anne babalarına yalan söylediklerini itiraf etmişlerdir. Bu yetişkinlerin hepsi hem de aynı ankette dürüstlüğün en iyi davranış biçimi olduğunu, %97'den fazlası ve bir gerçeği kasıtlı olarak yanlış yorumlamanın ya da bir başkasının doğru olmayan bir şeye inanmasına kasten yol açmanın sahtekarlık olacağını, yaklaşık %95'i söylemişlerdir. Bu gibi istatistikler ve gündelik hayatımızda yaşadığımız kişisel deneyimler, kötü davranışlara neden olan sorunların çoğunluğunun değilse bile, büyük bir bölümünün kafayla ilgili değil, kalp ve irade ile, yani karakter ile ilgili sorunlar olduğunu ortaya koymaktadır. Dördüncü bölümde ele aldığımız içsel çatışmalar ile ilgili tartışmamızı hatırlayın. Günlük hayatlarımızda çözülmesi güç ahlaki çatışmalar ile ne kadar çok karşılaşırsak, zamanımızın çoğunu şu türden karakter iç çatışmalarıyla geçireceğiz. Yapmam gerektiğini bildiğim şey, karşı, yapmak istediğim şey. Aşağıda bununla ilgili daha somut bir örnek yer almaktadır. O kıza saygılı davranmalıyım. A karşı. Kendimi daha üstün ve egemen hissetmek istediğimden ona haddini bildirmek için ne gerekiyorsa onu söyleyeceğim ya da yapacağım. Bu içsel çatışmalarda son söz sahibi olan şey, seçimleri sürekli olarak her günkü iyi ya da kötü hareketlerinizde kendisini belli eden karakter yapınızdan başka bir şey değildir. Onun seçimleri şu soruya her gün verdiğiniz cevaplar ile vücut bulur. İyi ve doğru olanı yapacak nitelikte bir karakterim var mı? Bölüm 6. İyi olmak bir alışkanlıktır. Aristo. Günlük yaşamlarımızda karşımıza çıkan ve yenilmesi gereken en büyük güçlük, neyin doğru ve iyi olduğunu bilmek değil, doğru ve iyi olanı yapacak karaktere sahip olmak olduğu için en önemli ve kader belirleyici soru, doğru ve iyi olanı yapacak karaktere nasıl ulaşılacağıdır. Bu sorunun çok faydalı ve basit ama yüzeysel olmayan bir cevabını Aristo'nun Nikomakus Etiği adlı eserinde bulabiliriz. Bu eser Batı uygarlığının iyi, ahlaklı bir karakterin nasıl olduğu ve nasıl oluşturulduğu konusundaki en önemli klasik metnidir. Aristo, ahlakın ikinci büyük bölümünde şöyle yazar. Ahlaken iyi olmak bir alışkanlık sonucu meydana gelir. Bu temel noktayı erdemlerin ahlaklı bir karakterin iyi huylarının gelişimini sanatlardaki ya da zanaatlardaki mükemmel becerilerin gelişimiyle karşılaştırarak ele alır. Erdemleri de tıpkı çeşitli sanatlarda olduğu gibi uygulama yapa yapa ediniriz. Öğrendiğimiz her şeyi hayatımızda uygulayarak öğreniriz. Örneğin bina yapmayı bina yaparak öğreniriz. Harp çalarak da harp ustası haline geliriz. Aynı şekilde adil davranışlarda bulunarak adil bir insan haline geliriz. Kendimize hakim olarak kendine hakim bir insan haline geliriz. Cesur davranışlar göstererek cesur bir insan oluruz. Aristo'nun gözlemi kendi içinde size pek açıklayıcı ya da şaşırtıcı gelmeyebilir. Kişi mükemmel bir marangoz olmak istiyorsa, marangozluk işini yaparak çok zaman ve enerji harcaması gerekir. Benzer bir biçimde bir insan bir müzik aletini çok iyi çalmak istiyorsa, uzun saatler boyunca o aleti çalmalıdır. Antik Yunan şairi Hesiodos bu düşünceyi Aristo'dan yüzlerce yıl önce şöyle ifade etmiştir. Ölümsüz tanrılar mükemmelliğin önüne terlemeyi koymuşlar. Mükemmelliğin önünde uzun ve dik bir yol vardır. Tarih boyunca başarılı olmuş birçok insan, Aristo'nun ileri sürdüğü temel gerçeğin aynısını ifade etmişlerdir. Daha yakın zamanlarda dünyaca ünlü piyanist Arthur Rubinstein 1887-1982 piyano çalmadaki ustalığı hakkında şu gözlemi yapmıştır. Bir gün alıştırma yapmazsam bunu ben fark ederim. İki gün alıştırma yapmazsam bunu arkadaşlarım fark eder. Üç gün yapmazsam bunu dinleyiciler de fark eder. Aynı konuyu spor dünyasında gösterdiği olağanüstü başarılarından yola çıkarak açıklayan efsanevi Amerikan futbolu koçu Vincent Lombardi 1913-1970 bir keresinde şöyle demişti. Başarı için bir bedel ödemeliyiz. Uğraşmaya değecek her şeyde olduğu gibi başarının bir bedeli vardır. Kazanmak için bir bedel ödemelisiniz. Başarının mümkün olduğu yere varmak için bir bedel ödemelisiniz. En önemlisi de orada kalmak için bir bedel ödemelisiniz. Başarı arada sırada olan bir şey değildir. Bir başka deyişle doğru olan şeyi arada bir değil her zaman yaparsınız. Başarı bir alışkanlıktır. Kazanmak bir alışkanlıktır. Hesiodos, Rubinstein ve Lombard ve daha birçokları mükemmelliğe erişme konusunda Aristo'nun sözlerinde genel hatlarıyla tasvir edilen gerçeği paylaşıyorlar. Buna mükemmelliğin birinci evrensel kuralı diyebilirsiniz. Herhangi bir sanatta ya da beceride mükemmel olmak için çok fazla çalışmak, çok fazla terlemek, çok alıştırma yapmak gerekir. Bununla beraber o kadar belirgin olmayan ama bizim için asıl aydınlatıcı ve yardımcı olabilecek şey, Aristo'nun bu ilkeyi ahlaklı bir karakterde mükemmelliğe ulaşmaya da aynen uygulamasıdır. Son derece ahlaklı bir karaktere sahip olmak, usta bir marangoz, müzisyen veya sporcu olmaya çok benzer. Daha önce Aristo'dan yaptığımız alıntıda olduğu gibi, aynı şekilde adil davranışlarda bulunarak adil bir insan oluruz. Davranışlarımıza hakim olarak kendine hakim biri haline geliriz, cesur davranarak cesur insanlar haline geliriz. Bir başka deyişle tıpkı müzikteki, spordaki ya da başka bir alandaki başarılarda olduğu gibi ahlaki mükemmellikte de iyi alışkanlıklar geliştirmenin sonucu meydana gelecektir. Bu alışkanlıklar da sadece sürekli bir azim, çok çalışma ve uygulama ile elde edilebilir. Sonuç, ahlaklı bir karakterin dürüstlük ve saygı gibi iyi huylarına, erdemlerine sahip olmak istiyorsanız, o zaman gerçekten dürüstlüğü ve saygıyı hayatınızda uygulamalısınız. Bunu daha iyi kavrayabilmeniz için 9. bölümde yaşanmış bazı somut örnekler vereceğim. Aristo gibi o genel soruyu sorarsak, ahlaklı bir karakterde mükemmelliğe ulaşmakla, müzik, sanat ya da bir spor alanında mükemmelliğe ulaşmak arasındaki benzerliği daha iyi anlayabiliriz. Soru şudur. Bir konuda mükemmel olmak ne demektir? Bir şeyi arada sırada çok iyi yapmaya mükemmellik denemez, diyor Aristo. Bir müzisyen için dün akşam mükemmel bir konser verdi diyebiliriz. Ama dün akşamki performansı daha önceki birçok sıradan performansın arasında tek övgüye değer olansa o kişiyi mükemmel bir müzisyen olarak niteleyemeyiz. Onu yerinde bir yargıyla son derece iyi ve yetenekli bir müzisyen olarak niteleyebiliriz ama mükemmel terimini her defasında şaşmaz bir biçimde, mükemmel bir biçimde çalan sanatçılar için saklardık. Bir alanda gerçekten mükemmel olmanın sırrı da burada yatar. Bir şeyi yapmayı o kadar iyi bilirsiniz ki, o şeyi tekrar tekrar çok iyi yapabilirsiniz. Öyle ki bu artık sizin doğanızın ayrılmaz bir parçası haline gelir. İşte tam da bu nedenle Arthur Rubinstein kadar mükemmel çalmak isteyen piyanistler saatler boyunca gam ve arpej çalışırlar. İşte bu nedenle amatör sporcular dünya standartlarında spor müsabakalarına katılma şansını yakalayabilmek için binlerce ama binlerce kez koşar, kaldırır, yüzer, fırlatır, tutar, atar ya da vurur. Bazıları da bunları Vincent Lombardi gibi efsanevi bir koçun usta öğretimi altında yapar. Buradaki amaç bir şeyi arada sırada değil, her zaman mükemmel bir biçimde, hiç zorlanmadan ve hiç düşünmeden yapmaktır. Bu konuyu şöyle düşünün. Michael Jordan'ın spor performansına, Meryl Streep'in mükemmel oyunculuğuna ya da Luciano Pavarotti'nin mükemmel sesine nasıl imreniyorsak, hatta onları taklit etmeye çalışıyorsak, çevremizde bulunan ve sevdiğimiz, en üst düzeyde ahlaklı bir karakteri bulunan ve davranışlarını örnek aldığımız insanlara da imreniriz. Ve onları taklit etmeye çalışırız. Jordan, Streep ve Pavarotti gibi insanlar kendi sanatlarını son derece iyi icra ederler ve bunu doğal bir biçimde ve sürekli olarak yaparlar. İşte işin püf noktası budur. Mükemmel olanı doğal bir biçimde ve sürekli olarak yapmak. Ahlaken kendimize örnek aldığımız insanlara bu kadar çok değer vermemizin nedeni de doğru ve iyi olan şeyi rahatlıkla ve sürekli olarak yapmalarıdır. Mükemmelliğin dünyanın en büyük üstadlarının derinliklerinden çok doğal bir biçimde akması gibi erdemde, ahlaken örnek aldığımız insanların ya da bazı insanlara dediğimiz gibi ahlak abidelerinin karakterlerinden doğal bir biçimde ve sürekli olarak akar. Kısa bir süre önce kendilerinden kullanılmış bir Dodge karavan aldığım ve mükemmel bir çift olan Bruce ve Ruth'u düşünelim. Bruce ve eşi 5 yaşındaki araçlarına çok iyi bakmışlardı ve satmadan önce karavanın sağlamlığını ve güvenilirliğini sağlamak için ellerinden geleni yapmışlardı. Buna karavanı satın aldığım gün yaptıkları ve masrafını kendilerinin karşıladığı mekanik muayene de dahildi. Ama tüm çabalarına rağmen inanılmaz bir şey oldu. Satın alma işlemleri bittikten 5 dakika sonra tam karavanla evime giderken şanzıman aksamı tamamen bozuldu. Gazetedeki ilanlarına cevap verene kadar Bruce ile Ruth'u hiç tanımadığımı unutmayın. Sonra olay şöyle gelişti. Bayağı üzgün ve hayal kırıklığına uğramış bir halde otoyolun hemen dışında yolda kaldığım yere yakın bir binada jetonlu telefondan Bruce'u aradım. Bruce derhal yanıma geldi. Araç çekicisi gelene kadar yaklaşık bir saat boyunca benimle birlikte bekledi. Karavan evimin yakınındaki bir benzin istasyonuna çekildikten sonra hiç tereddüt etmeden çekicinin ücretini ödedi. Ücret çok yüksekti. Sonra da beni evime bıraktı. Evime vardığımda en az benim kadar hevesi kırılmış olan Bruce derhal çekimi iade etmeyi teklif etti. Çok güçlü bir dürüstlük ve kişisel sorumluluk duygusu vardı. Paramı bana iade etmesi için hiçbir yasal yükümlülüğü yoktu. Çünkü ben karavanı resmen olduğu haliyle satın almıştım. Bruce'un tepkisi konusunda beni en çok etkileyen şey sadece benim duygularıma karşı değil, neyin doğru olduğu konusunda da gösterdiği karakterinin derinliklerine sinmiş olan hassasiyetti. Bir başka deyişle sergilediği karakter mükemmeliyetinin onun karakterine kök salmış olduğu belliydi. Bana karşı bu kadar sorumlu, saygılı ve cömert davranmayı bu kadar doğal, zorlamasız ve çabuk yapması da bunu gösteriyordu. Neticede yeni şanzımanın masrafını ikimiz bölüştük ve ben Bruce ve Ruth'un az görülür dürüstlüğü sayesinde yeni karavanımdan son derece memnunum. İyi tanıdığım insanlar arasında doğru olan şeyi doğal bir biçimde ve sürekli olarak yapanları düşünürken, böyle dememi lütfen bağışlayın, aklıma hep karım gelir. Bu konuyla ilgili sonuçlarımda ya da konferanslarımda kendimi kaçınılmaz olarak Jeanne'nin taviz vermeyen ve otomatik dürüstlük duygusundan örnekler verirken buluyorum. Bu erdemin ona bir başka dürüstlük timsali olan annesi Roberta tarafından aktarıldığına şüphe yok. Bu ve başka açılardan Jeanne'in benim için tam bir rol modelidir. Örnek aldığım kişidir. Benim gerçeği söylemekte kendi çıkarım lehine biraz cimri davranmaya, gerçeği esnetmeye ya da gerçeği biraz geciktirmeye eğilim gösterebileceğim durumlarda Jeanne'in en ufak beyaz yalanı dahi söyleyemez. Onun bu özelliğini bu kitapta anlattığımı fark ettiğinde çok utanacak olması da onun alçak gönüllülüğünün bir işaretidir. Jeanne'in tam zamanlı bir anne ve ev kadını olmadan önce 9 yıl boyunca ipotek bankacılığı içinde çalıştı. Bu vahşi bir rekabetin hüküm sürdüğü ve büyük paraların döndüğü bir alandı. Ulusal bir ipotek bankacısı için müşteri temsilcisi olarak çalıştı. Görevi satış temsilciliğiydi. Kendi müşterileri için en iyi kredi paketini almak isteyen ipotek simsarları ile doğrudan muhatap oluyordu. Söylemesi üzücü ama hemen her gün bazı simsarlar Jeanne'den en hafif ifadeyle ahlaki açıdan şüpheli ya da en kötü deyişle tüpedüz yanlış bilgi içeren bir kredi paketini onaylaması için kendilerine yardım etmelerini istiyorlardı. Bu ikinci tür bilgiler açıkça sahtekarlık suçu teşkil edecekti. Benim buradaki amacım simsarlar hakkında haksız ve genel yargılarda bulunmak değil. Karımın da kesinlikle onaylayacağı üzere bu alandaki simsarların çoğunluğu dürüst insanlardır. Birçok kere kimsenin şüpheli ya da yanlış olan bir bilgiyi fark etmeyecek olmasına ve bunun Jeanne'nin cebine çok daha fazla para girmesine yol açacak olmasına rağmen, o kendisine biraz daha az dürüst davranmasını teklif etme cüretini gösterenlere her defasında ve anında, ki bunların bazılarını ben de duydum ya da gördüm, dehşet ve tiksintiyle tepki verirdi. "Galiba şaka yapıyorsunuz değil mi? Ya da şimdi şu konuyu açıklığa kavuşturalım. Siz benden yasaları çiğnememi mi istiyorsunuz?" Bazı uç durumlarda da "şimdi telefonu kapatıyorum" cümleleri Jeanne'nin en tipik ve alışkanlık haline gelmiş cevaplarıydı. Teknik açıdan konuşursak Jeanne'nin daha az dürüst olma yetisi tabii ki bulunmaktadır. Ama onun doğruyu söyleme yaratılışı o kadar aman vermez ve erdemli bir şekilde kuvvetli ki benden farklı olarak kesin bir dürüstlüğün dışında herhangi bir eğilim onda asla uyanmıyor bile. Günlük yaşamlarında iyi ahlaki huyları doğal bir biçimde ve sürekli olarak sergileyen örnek insanlara baktığımızda, yapmamız gereken şey ile yapmak istediğimiz şey arasında yaşanan çetin içsel çatışmaları çözmek için ihtiyaç duyduğumuz anahtara bizim de sahip olduğumuzu görürüz. Bölüm 4'te bu iç çatışmaların çözümünün karakterimizin gücünde ve azminde yattığını görmüştük. Şimdi ise bu çatışmaları halletmek için belirli bir yolumuz var artık. Ahlaklı bir karakterin güçlü alışkanlıklarını kendimizde geliştirirsek, bu iç çatışmaların çatışma olmaktan çıktığını görürüz. Çünkü ne yapmamız gerektiği ile ilgili çok güçlü ya da baskın, doğal eğilimlere sahip oluruz. Burada baskın sözcüğünü kullanmam, özellikle de Aristocu bakış açısına göre yanıltıcı olabilir. Bu nedenle ne demek istediğimi biraz daha açayım. Yapmam gerekenin her zaman yapmak istediğime baskın çıkması gerektiğini söylemek, bu iki seçeneğin her zaman birbirine zıt olduğu anlamına gelebilir. Bu konu kişinin, insanın temel doğası hakkındaki görüşüne göre tartışılabilir. Ama sağduyumuz ve Aristo bize, yapmam gerekenler ile yapmak istediklerimin her zaman çatışmasına gerek olmadığını ve aslında çatışmadığını söylüyor. Bunun aksini iddia etmek, hiçbirimizin doğru ve iyi olan şeyleri yapmayı asla istemediğimizi söylemek olur ki, bunun saçma olduğu açıktır. Aristo'nun kendisinin de vardığı sonuca göre mükemmel karakteri olan bir insan haline gelmek, her zaman iyi ahlaki huyları, erdemleri, karakterimizin ayrılmaz bir parçası haline getirene kadar geliştirmeyi içerir, içermelidir. Bunlar o kadar bize ait olmalı ki, dürüst, adil, kendine hakim ve saygılı davranışları ara sıra değil, her günkü davranışlarımızda doğal bir biçimde ve sürekli bir biçimde yapalım. Bunlar öylesine bizim olmalı ki, yapmam gereken ile yapmak istediklerim genelde aynı şey haline gelsin. Gerçekten de Aristo'nun düşünce tarzına göre ahlaksız bir davranışa hayır diyorsanız bunu yapmamanız gerektiğinden değil, zaten yapmayacağınızdan demelisiniz. Ahlaken doğru olan bir davranışa da evet diyorsanız bunu yapmanız gerektiği için değil, zaten kendiliğinizden yapacağınız için yapmalısınız. Doğru ve iyi olan şeyi yapmak sadece yaptığınız bir şey değildir, aynı zamanda olduğunuz bir şeydir, yani sizin karakterinizdir. Bölüm 7. Gerçek, asil, doğru, saf, güzel, takdire değer, mükemmel olan her ne var ise düşüncelerinizi bunlar üzerinde yoğunlaştırın. Paulus, İncil, Filipeliler 4/8. Buna mükemmelliğin ikinci evrensel yasası diyebiliriz. İnsan sadece yanlış ve kötü olan üzerinde odaklanarak ve bunlardan uzak durmaya çalışarak bir şeyde mükemmel hale gelemez. Mükemmel olmak için doğru ve iyi olana da odaklanmak ve bunların peşinden gitmek gerekir. Bu ilke dünyanın Michael Jordan'ları, Meryl Streep'leri ve Luciano Pavarotti'leri için geçerli olduğu kadar ahlaklı bir karakter sahibi olma çabası gösteren sizin ve benim için de geçerlidir. Bu ilke bizim karakterimizi geliştirme çabamız açısından şu şekilde de ifade edilebilir. Ahlak sahibi varlıklar olarak birincil amacımız sadece kötü davranışlara hayır demek değil, aynı zamanda erdeme de yürekten gelen bir alışkanlıkla evet demektir. Kötü davranışlara hayır demekle erdemli davranışlara evet demek arasındaki ayırım, Pavlus'un eski Yunan Filipe kentinde yaşayan Hristiyanlara ahlaki ve ruhani bir kılavuz olarak niçin şöyle demediğini anlamamıza yardım eder. Yanlış, onursuz, iffetsiz, çirkin, rezil, ahlaka aykırı ya da aşağılık her ne var ise bunlar hakkında düşünmekten kaçının. Pavlus'un İncil'deki yazılarında kötülüklerden neden ve nasıl kaçınılacağı ile ilgili çok sayıda olumsuz tembihin bulunduğu şüphesizdir. Ama bütün büyük ahlaki ve ruhani önderler gibi o da nasihatlerini esasen olumlu olanlar, yani üstün ve övülmeye değer olan şeylerin ardından niçin ve nasıl gidileceği üzerinde odaklamıştır. Bu tavrın nedeni çok basit ama aynı zamanda çok önemlidir. Mükemmellik ve övgüye değerlik sadece yanlış ve kötü şeylerin yokluğu demek değildir. Bunlar kendi başlarına var olan gerçek ve bağımsız ahlaki niteliklerdir. 20. yüzyılın başlarında yaşamış bulunan İngiliz yazar G.K. Chesterton bir keresinde şöyle demişti. Erdem, kötülüklerin yokluğu ve ahlak açısından tehlikeli şeylerden sakınmak değildir. Erdem canlı ve apayrı bir şeydir. Bu tür bir anlatımın biraz ezoterik, batıni, göründüğünün farkındayım. Ama bu ayrımın kader belirleyici ölçüdeki önemi ne kadar vurgulansa azdır. Ve şunu belirtmekten de kendimi alamayacağım. Bu ayrım karakterle ilgili meseleler için olduğu kadar günümüzün can sıkıcı toplumsal sorunları için de geçerlidir. Fazilet çoğunlukla yanlış ve kötü olanın ortadan kaldırılmasına odaklanarak elde edilemez. Aksine fazilete ulaşabilmek için dikkatimizin, hedeflerimizin ve eylemlerimizin yani zihinsel, duygusal ve ruhsal enerjilerimizin tamamı doğru ve iyi olanın elde edilmesine yönlendirilmelidir. Bu noktanın ne kadar önemli olduğunu fark edebiliyor musunuz? Ne demeye çalıştığımı anlayabiliyor musunuz? Uyuşturucuya, suça, önyargılara, kabalığa ve cinsel sömürüye hayır dememeyi günlük hayatımızın ana gayesi haline getirmekle, sağlık, dürüstlük, tarafsızlık, nezaket ve saygı gibi şeylere evet demeyi günlük hayatımızın ana gayesi haline getirmek arasındaki büyük farkı bir düşünün. Bu iki gaye karşılıklı olarak birbirlerini dışlamamaktadır. Hatta genelde birbirlerini destekleyici niteliktedir. Uyuşturucuya hayır benzeri kampanyalar gibi